granny.
Sakat muhabbet.
Where did your husband, my granddaddy go?
Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
Where did your husband, my granddaddy go?
Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven just before you were born. And she said you are the light of my life and the beat of my heart. She said you are the light of my life and the beat of my heart. She said you are the light of my life and the beat of my heart. She said you are the light of my life and the beat of my heart.
Merhaba, Açık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlam Zihniyet'in Kör Topal muhalifine hoş geldiniz. Bugün 3 Nisan 2024 Çarşamba. Ben Alper Tolga Akkuş. Diğer isim ben Elif Gamze Boza diyecek olan program ortağım bugün maalesef aramızda yok. Onun bir sağlıkla ilgili bir durumu vardı. Buradan da ona şifalar diliyorum. Bu haftaki destekçimiz Günnur Aksop. Benim de yakın bir arkadaşım kendisi. Günnur'a da buradan bir selam gönderiyorum. Bu hafta özel bir konuyla karşınızdayız. Yaklaşık bir ay 15 gün önce mesaj gelmişti Instagram hesabımızdan bize. Ve ebe olduğunu belirten bu haftaki konuğumuz Büşra Akgümüşsun'a görme engelli annelerin deneyimine dair bir master tezi yazdığını söylemişti. Bu hafta da kendisi konuğumuz. Büşra Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
Merhabalar, hoş buldum. Elif Hocam'a da buradan selamlarımızı iletelim. Bir an önce toparlamasını dilerim. İyiyim, çok teşekkür ederim. Dilerim siz de iyisinizdir.
Allah'a şükür diyelim. Büşra Hanım, önce sizi tanıyalım isterim ben. Büşra Akgümüşsun'a kimdir? Bir sakatlığınız varsa onu da belirtin.
Tabii. Bir ebeyim. Evlat, eş, abla, kimilerine de dostum. 26 yaşındayım. Şu anda Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda Ankara'da bir devlet hastanesinde doğum salonunda ebe olarak çalışıyorum. Lisansım Selçuk Üniversitesi'nden, uzmanlığımı da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan aldım 2023 yılında. Herhangi bir engele sahip değilim.
Şimdi siz ilk yazdığınızda demiştiniz ki bir hocam Sakat Muhabbet'ten bahsetti. Sen bir dinle, senin de bu tezinle alakalı belki konuşursun dediğini söylemiştiniz. Nasıl öğrendiniz Sakat Muhabbet'i? Hangi hocanız nasıl önerdi sizi bize?
Ben ismini zikretmekten çok keyif duyuyorum. Dediğim gibi bu aslında benim master tezim. Tez savunmamda Profesör Doktor Neslihan Hocam da vardı. Neslihan Özcan Hocam. Kendisi sizin bir dinleyicinizmiş. Ben savunmamı tamamladıktan sonra konumun sizin radyonuz için çok uygun olduğunu, iyi bir katılımcı olacağımı, konuşmacı olacağımı önerisinde bulundu ve bu konuda beni yüreklendirdi doğrusu. Kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı ileteyim ben buradan. Kendisi ebelik bölümünde profesör doktordu, çok kıymetli bir hocamızdır. Sizinle tanışmama vesile olan kişi de o aslında. Ve konuk olmak için de beni gerçekten cesaretlendirdi.
Çok da güzel olmuş. Böyle bu tip rastlaşmalar çok keyifli oluyor bizim için de. Peki görme engeli, sakatlık ve ebelik, siz sakat annelere, görme engeli annelere iten ne oldu? Yani bir yakınınızda mı böyle bir şey vardı, hep böyle akla geliyor ya. Sizde öyle bir şey var mı?
Evet, yani aslında bu soruyu birçok kez aldım. Yani benim engele sahip olmadığımı bilenler, yakın çevremde böyle bir engel mi var, neden buna yöneldin diye çok sordular. Aslında benim yakın çevremde de böyle bir engele sahip olan hiç kimse yok. Ama şöyle bir şey var. Ebeler kadınların gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde primer bakım sağlayıcıları. Onlara en çok temas eden, bu noktada en önemli yapı taşlarından bir ayağı oluşturan kişiler aslında. Ve bu noktada farkındalığı yüksek, sakatların, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına en çok destek vermesi gereken ve bunun farkında olması gereken kişiler aslında. Maalesef toplumumuzda olduğu gibi bizim de alanımızda bu konuyla ilgili ciddi bir eksik var. Hem eğitim sistemimizde olsun, hem kliniklerde olsun, dezavantajlı bir birey geldiğinde ona nasıl yaklaşmamız gerektiğini ya da nasıl bir bakım vermemiz gerektiği konusunda ciddi anlamda eksikler yaşıyoruz. Bu çalışmaya başlamadan önce biz ebelerle bir çalışma yürüttük aslında. Ebelerin dezavantajlı gruplara, engelli bireylerin anneliğine bakış açısına ne olduğuna baktık. Burada kıymetli doçent doktor Nur Elçin Boyacıoğlu hocam da benim tez danışmanımdır. O da bu konuda beni çok destekleyen ve yüreklendiren biri. Kendisi de SMA'lı bir çocuğa sahip. Aynı zamanda dezavantajlı grupların çalışmalarını yürütüyor. Bu noktada çok destekledi ve dedik ki ebeler bunun ne kadar farkında. Ve burada ciddi anlamda şöyle bir açık çıktığını fark ettik. Ebeler dezavantajlı grupların, engelli bireylerin anneliği konusunda yeterince bilgi sahibi değiller. Kliniklerde bu kişilerle karşılaşıyorlar ama nasıl bakım vermeleri gerektiği konusunda net bir fikirleri yok. Ciddi anlamda kendilerini eksik hissediyorlar ve burası bizim için bir açıktı. Aynı zamanda dezavantajlı çocuğa sahip olan annelerin annelik deneyimleri ve onların eksiklikleri, farkındalıkları, ihtiyaçları göz önünde bulundurulurken engelli bir bireyin anne olması fikri herkese çok uzak geliyor. Hatta anne olma fikri kenarda dursun, onların ihtiyaçları, istekleri kenarda kalıyor. Bunlar toplumda aseksüel olarak görünüyorlar. Ebeveynlik rollerini üstlenebileceklerine dair inanç yok denecek kadar az. Bu noktada da ciddi anlamda bir eksik olduğunu fark ettiğimiz için nacizane bu açığı kapatmaya çalışıyoruz.
Şimdi ebelik dediniz de bu konulara bakıyoruz. Ben ebe deyince sadece doğum anında doğumu sağlar sonra biter diye. Bende öyle bir algı vardı. Yanlış mı şu anda sizden? Onu hissettim aslında.
Evet. Toplumsal olarak böyle bir algı var doğrusu. Ama şöyle, size ebeliğin kısaca bir tanımını yapayım o zaman.
Evet,
hem de herkes
atladık, doğru,
bu konuda netleşmiş olsun. Benim aslında bu alanda araştırmacı olmamın, farkındalığımın artmasının ve iyileşmeler için uğraşmamın sebebi mesleğimin temellerinden geliyor. Bizim mesleğimiz merhamet ve sevgi temelli bir meslek. Şöyle ki bir ebe kadının doğum öncesi, doğum, gebelik ve doğum sonu dönemde onunla işbirliği halinde olan, onun gereksinim duyduğu bütün destek, bakım ve danışmanlığı sağlayan kişi hem kadın hem aile hem de toplum için yaşam boyu destekleyici bir rol üstleniyor aslında. Çünkü şöyle bakarsak sadece doğum anında değil gebelik anında hatta gebe kalmayı planlayan bir kadın ilk önce aile sağlığı merkezine gider ve orada ebeyle karşılaşır. Ebe ona nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, hangi takviyeleri alması gerektiğini öğretir. Gebe kaldıktan sonra gebelikte yaşadığı bütün problemlerle ilgili ebeye başvurur. Doğum anında ebe onun yanındadır ve doğum sonu dönemde tüm problemlerine karşı hem psikososyal destek sağlayan hem de sorunlarını giderici rol üstlenen kişi ebedir aslında. Aynı zamanda 0-6 yaş çocuk bakımında yol gösterici olan kişiler ebelerdir. Dediğim gibi bunu da merhamet ve sevgi temelli yaptığımız için gebelerimizle, kadınlarımızla bir gönül bağımız oluşuyor.
Her hafta bir müzik paylaşıyoruz ve konuklarımıza soruyoruz. Bu hafta ne dinleyelim? Siz anons edin isterseniz.
O zaman şimdi Pinhani'den Bana El Sallayı dinleyelim.
Evet, Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta bir ebeyle, Büşra Gümüş Sunay'la görüşüyoruz. Kendisi master tezinde görme engelli annelerin deneyimini çalışmış ve bu konuda bir akademik çalışmaya çıkarmış birisi. Şimdi bu bölümde artık programın sonuna kadar bu teze gideceğiz. Bu tez başlangıç aşamasından şu anki aşamaya kadar fikir nasıl oluştu sizde? Nasıl hazırlandınız? Nasıl yaptınız? Hocalarınız nasıl karşıladı? Ve tepkileri özetleyebilir misiniz bize?
Dediğim gibi bu teze başlarken öncelikle ebelerin primer bakım sağlayıcısı ve destekçileri olmaları fikrinden yola çıktık. Çünkü herkese eşit, erişilebilir ve farkındalığı yüksek bakım sağlamamız gerekiyor. Bu noktada da ebelerin özelleştirilmiş bakım verebilen ve riski iyi yönetebilen kişiler olmaları gerekiyor. Tıpkı toplumda olduğu gibi şu an ebelik alanında da bu konuda ciddi bir açık var. Bu noktada Onların farkına varmak, gereksinimlerini özel bir şekilde entegre etmek gerekiyor. Neden kör annelere yöneldik peki diye soracak olursanız, tüm sakatlık gruplarının gereksinimleri farklı ve yaşam deneyimlerine özel olarak ele alınması gerekiyor. Biz görme engelli annelerle çalıştık ama bizden sonra işitme engelli annelerle, ortopedik engelli annelerle de benzer çalışmalar yürütüldü. Bu anlamda ışık tuttuğumuzu düşünüyorum doğrusu, nacizane. Ben çalışmayı Ankara'da bir köyler derneğinin lokalinde yürüttüm. Bir süre hafta sonlarımı orada geçirdim. Lokale gelen annelerle böyle onları ikna ederek onların deneyimlerini paylaşmak için hep oradaydım. Doğrusu çok duygusal anlar yaşadığım oldu. Çok gururlandığım, heyecanlandığım anlar oldu. Bu noktada benim için çok geliştirici oldu. Şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle. Ben bu çalışmaya başlarken yani ne söylemeliyim? Görme engelli mi demeliyim, kör mü demeliyim, sakat mı demeliyim? Buna o kadar uzun süre takıldım ki bununla ilgili çok fazla şey okudum. İşte çok fazla görüş vardı. En son artık görme engelli diyelim diye o konuda mutabık olduk. Ama sonra ben bunu annelere böyle sohbet arasında sordum. Dedim ki ya ben size ne diyeyim? Yani görme engelli anne diyorum, kör anne diyorum, sakat diyorum. Yani sizi kırmak istemiyorum. Hangi söylemem gereken şey doğru? Ama konuştukça şunu fark ettim ki aslında engel olan şey benim onlara söylediğim, ifade ettiğim kelime değil. Engel olan şey toplumda yaşadığı aksaklıklar. Onlar da bana dediler ki biz körüz, bize kör diyebilirsin. Bu bizim için önemli değil. Zaten biz bunlara takılmıyoruz. Takıldığımız şey yaşadığımız toplumdaki engeller. Böyle dedikten sonra da bir rahatlama geldi. Onun için şimdi rahatlıkla tüm terimleri kullanabiliyorum. Bu da beni birazcık iyi hissettiriyor. Bu engellerden bahsetmişken hazır şundan bahsedeyim. Üreme çağındaki engellilerle ilgili ciddi anlamda bir veri yok. Ben bu araştırma sürecim uzun olduğu için tüm toplumsal ve uluslararası verilere baktığımda evet, engelli kadınlarla ilgili veriler var. Engelli kadınların engelleri sınıflandırılmış ama üreme çağında olan, anne olan ya da anne adayı olan kişiler hakkında ciddi anlamda bir veri yok. Varsa da çok sınırlı bunlar küçük araştırmalarla yapılmış veriler. Ciddi anlamda bir eksiklik var bu noktada. Zaten toplumda kadın olarak var olmak önemli bir problemken bir de görme engelli bir kadın olarak var olmak ciddi anlamda kişileri dezavantajlı hale getiriyor. Çünkü anne olduğunuz zaman üstünüze yüklenen birçok rol ve sorumluluk var. Bunu herhangi bir engele sahip olmayan bir kadın olarak yürütmek zorken hem de bir engele sahip olup bu rol sorumluluklarının da üstünüze yüklenmesi ciddi anlamda sizi zorlayan bir süreç oluyor. Bunu son derece derinden hissettim görüşmeler sırasında. Üreme çağı dediğimiz şey adolesanlığını yani ergenliğini tamamlamış 20-45 yaş arasındaki kadınların hepsi üreme çağında olan kadınlar.
Doğurganlı olan kadın demek aslında.
Tabii ki. Adolesanlıktan menopoza kadar olan tüm süreç bizim doğurganlık çağımız aslında. O yüzden üreme çağında olan kadınların ciddi anlamda danışmanlık gereksinimleri oluyor. Tabii ki 45 yaştan
yani
sonra
ya da hamile kalmadan tabii, önce de bir onlara eğitim verilmeli diye söylüyorsunuz değil mi? Öyle anladım şu
tabii
anda.
Tabii ki. Tabii ki. Prekonsepsiyonel bakım dediğimiz bir bakım var. Yani gebe kalmadan önce bizim destek sağladığımız, bakım verdiğimiz, danışmanlık yaptığımız bir süreç bu. Sadece gebelik için değil, aynı zamanda kadın hastalıkları için ya da taramalar için bakım verdiğimiz, destek sağladığımız bir süreç burası.
Bu çalışman ne kadar zaman önce çıktı?
Yayın olması Haziran 2023 ama görüşmelerimiz bir tık daha önce yapıldı tabii yazım aşaması olduğu için. Görüşmelerimizin yapılma süresini de Kasım-Aralık 2022 olarak ifade edebilirim.
Çok yeni bir tez aslında yani. Çok daha
evet. Bir yılımız olmadı henüz.
Bu arada Büşra Hanım dinleyicilere söyleyeyim. 4 sayfalık bana bir özet göndermişti. Ben demiştim bilgilendirme göndermesini. 25 tane kör diyebiliriz artık. Kör anne ile görüşmüşsünüz. Peki bu kör 25 tane annenin hamilelikte ve bakım sırasındaki durumları dezavantaj, avantaj özetlersek, toparlarsak ne diyebilirsiniz?
Öncelikle şöyle başlayayım. Ben bir çocuğa sahip değilim ama gebelik haberini ilk aldığınızda ya da çocuğunuzu ilk kucağınıza aldığınızda hissedeceğiniz şey ne diye sorarsak birine gerçekten ilk önce mutluluk duyarlar sanırım. Yani gebe olduğuyla ilgili istenen bir gebelikse eğer, gebe olduğuyla ilgili yaşadığı mutluluk, heyecan, bebeğini kucağına aldığında o rahatlama hissi, heyecan. Ben annelere şunu sordum. Siz gebe kaldığınızı ilk öğrendiğiniz an ve bebeğinizi kucağınıza ilk aldığınız an ne hissettiniz? Ve hissedilen duyguların yoğunluğu maalesef korku ve endişeye odaklanmış durumdaydı. Yani engeli olmayan bir anneler heyecan mutluluk yaşarken engele sahip olan anneler kaygı, korku ve endişe yaşıyorlar. Özellikle görme engelli anneler şunun kaygısını yaşıyor. Ben görmeden bebeğimin bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyim? Bebeklerini kucaklarına aldıkları anda şunu yaşıyorlar. Eşi de herhangi bir engele sahipse, acaba engelimiz çocuğumuza geçti mi? Bir genetik geçiş söz konusu mu? Yani insanlar bebeklerini kucaklarına aldıklarında mutluluk, heyecan yaşamak yerine korku ve kaygıyla karşılaşıyorlar. İkinci yaşadıkları duygu mutluluk ve heyecan oluyor. Bu noktada işte bakım ve danışmanlık dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Genetik geçişle ilgili ya da işte ona bakım sağlayacağı noktada destek olmakla ilgili yeterli özveri sağlanırsa, o zaman hissettikleri ilk durumun heyecan ve mutluluk olacağına inanıyorum. Daha sonra anneler büyük bir merak duyuyorlar. Meran sebebi, bebeğim nasıl görünüyor? Bir tane anne şunu söylemişti. Bebeğimi ilk kucağıma aldığımda onun her yerine tek tek dokundum. Gözünü hissettim, burnunu hissettim, dudaklarını hissettim. Kime benzediğini, nasıl bir bebek olduğunu çok merak ettim diyorlar. Ve ciddi anlamda onu benimseyip bakım vermek konusunda, onu kucaklamak konusunda istek duyduklarını ifade ediyorlar. Ve çok ilginçtir ki hissettikleri bir başka duygu da şaşkınlık. Anneler şunu söylüyorlar. Kucağıma aldığımda, yani bu bebek benim mi? Bunun şaşkınlığını çok uzun süre yaşadım ve atlatmam geç oldu. Onunla bağlanmam arttıkça bu şaşkınlığı atlattım diye ifade ediyorlar. Ve bu bağları dokunmalarının çok kuvvetli olduğu için, onları sık sık sarılarak, sık sık dokunarak, emzirmeyle, ten tene temasla sağladıklarını ifade ediyorlar. Dezavantaj ve avantajlar konusuna gelirsek, doğrusu şöyle, bir araştırmaya başlarken bir beklentiniz olur araştırmanın sonucuyla ilgili. Benim cahilliğime verin, ben bu araştırmaya girerken ben annelerin herhangi bir avantajdan bahsedebileceğini düşünmemiştim. Çünkü sonuç olarak 5 duyu organınızdan birisi eksik ve bununla bir bebeğe bakım sağlamayı düşünüyorsunuz. Kendi içimde herhangi bir avantaj bulamamıştım doğrusu, ama onlarla konuştuktan sonra onlar benim farkındalığımı o kadar artırdılar ki. Bana şunu öğrettiler. Dediler ki görme engelli annelerin bebekleriyle kurduğu bağ daha kuvvetli. Çünkü bizim sezgilerimiz daha kuvvetli. Bebeklerimizle daha çok sarılıyoruz, daha çok dokunuyoruz. Ve onlarla daha fazla vakit geçirdiğimiz için bizim bağımız onlarla daha çok kuvvetleniyor. Ve benim için en önemli olan şeylerden biri, dediler ki farkındalığı yüksek çocuklar yetiştiriyoruz biz. Bir tane annemin ifadesini sizinle paylaşmak istiyorum. Annem diyor ki, görme engelli bireylere nasıl yaklaşması gerektiğini çok iyi öğrenen bir çocuk yetiştirdim ben. Eğer ben engelli olmasaydım bunu bu kadar iyi anlatıp öğretemezdim. Benim oğlum şu an toplumdaki her engelli bireyi engel derecesi ne olursa olsun anlayıp, kabul edip ona göre şekil alabilir. Hiçbir kaygım yok. Kötü dünyaya iyi bir çocuk yetiştirdim diyor. Bu noktada gerçekten ne kadar kıymetli olduğunu dile getirsem az. Farkındalığı yüksek çocuk yetiştirmek konusunda anneler çok önemli. Hatta çocuklarının arkadaşları konusunda da farkındalığı artırmış durumdalar diyebilirim.
Ben de okudum, şey var. Bir çocuk varmış, alay ediyorlarmış onunla. Belki de annesi kör diye. Çocukları üçer üçer evine çağırmış. Kendini tanısınlar diye. Çocuklar da tanıyınca, aa demişler, çok farklı olan bir şey değil demişler. Öyle bir şey de vardı.
Evet evet. Aynı anne aslında. Ben de tam ondan bahsedecektim. Çocukluk çağında, yani oğlu ilkokul çağlarındayken bir akran zorbalığına maruz kalıyor. Ve bu zorbalık sonucunda okula gitmek istemiyor çocuğu. Hem okuldaki işte rehber öğretmenlerden destek alıyor, hem de çocuğunun arkadaşlarını eve davet ediyor. Bu arkadaşlarının farkındalığını arttırdı dediğim kısım da bu. Eve davet ediyor ve işte yemek hazırlarken, evle ilgili bir şeyler yaparken onların yardımını istiyor. Ve çocuklar bunun farkına varıyorlar. Diyorlar ki bizim yaşantımızdan bir fark yok ve yardım etmek için özellikle heyecanlandıklarını dile getiriyor. Bu noktada da hem kendi çocuklarının hem de çocuklarının arkadaşlarının farkındalığını artırıyorlar aslında. Avantajları olarak bundan bahsediyorlar. Tabii dezavantajlara geldiğimizde biraz daha böyle fiziksel konular yüzüne çıkıyor. Bakım ihtiyaçları ve görerek yapmaları gereken şeylerde önemli derecede eksiklikler olduğunu düşünüyorlar. Anneler bebekleri küçükken, yani bebeklik çağındayken daha rahat olduklarını, çünkü onlara daha ulaşılabilir olduklarını düşünüyorlar. Ama bebekler biraz daha yürümeye başladığında, hareket etmeye başladığında ulaşılabilirlikleri azaldığı için ve onun nerede olduğunu göremedikleri için hakimiyet alanlarının azaldığını düşünüyorlar ve bunu bir dezavantaj olarak görüyorlar. Aynı zamanda yaşadıkları zorlukları ifade ettiklerinde, çocuk konuşmaya başladığında ve merak duygusu iyice geliştiğinde, bana bir şey eliyle işaret ettiğinde, bu ne dediğinde, ben onu göremediğim için ne olduğunu bilemiyordum, bu benim için hani büyük bir olumsuzluk diye ifade ediyorlar. Bu noktada da bir yetersizlik hissi ortaya çıkıyor. Yani anneliği başaramıyor muyum? Yeterli ebeveynlik rollerini üstlenemiyorum gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu noktayı da dezavantajlar olarak ifade ediyorlar.
Bir de şey demişler, çocuğum büyüyüp farkında varırsa beni nasıl görecek? Sakat ya
evet,
o anne. Öyle paylaşımlar da okumuştum ben o sizin.
Bu da önemli bir kaygı tabii. Şimdi çünkü bebekken bakım sağlayıcıları anneler olduğu için büyüdüklerinde onlara nasıl davranacakları, nasıl bakacakları konusunda büyük kaygılar yaşıyorlar. Yani kaygılar bir değil, çok kaygı var, çok yönlü kaygılar var. Ama gerçekten anneliği de çok derinden yaşayan, yani böyle görüşmeler sırasında ağladığım oldu. Hani anneliği bana öyle geçirdiler ki çok heyecanlandığım ve duygulandığım zamanlar oldu. Ama şundan da bahsetmek isterim, ürettikleri çözümler gerçekten böyle çok dahiyane ve benim çok hoşuma giden şeyler oldu. Örneğin işte parka gittiklerinde ya da ev içinde, şimdi çocuğu sürekli elinden tutarak gezemeyeceği için ona bir özgürlük alanı sağlaması gerekiyor. İşte kız çocuklarının saçlarına böyle ses çıkartan tokalar ya da bileklerine işte sesli bileklikler, böyle halhallar falan takıp, hem anne diyor ki hem bebeğim onu süslediğini mi düşünüyordu, onu güzel giydirdiğimi düşünüyordu, hem de o koştuğunda ben hangi yöne gittiğini anlayabildiğim için bana kolaylık oluyordu. İşte bu ses çıkaran terlikler, ayakkabılar, onları giydirip hangi yöne gittiğini daha iyi anlayabiliyordum. Ya da görme engeli olan, yine eşi de görme engelli olan bir katılımcım şey demişti. Eşimin ışık algısı olduğu için çocuğuma açık renkli kıyafetler giydiriyordum. O onun ne yöne gittiğini daha rahat anlayabiliyordu. Yani çok güzel çözümler var. O yüzden bu noktada da kendi yaşamlarını kolaylaştırdıklarını söyleyebilirim.
Ya ben de şey diyeyim, ben de baba değilim. Şu var. Sakatlık çok farklı, bambaşka bir şey değil. İlk çocuğunu doğuran her anne kaygı duyar. Yani sakat olsun,
kesinlikle,
olmasın. Onu da burada vurgulamak lazım. Sakat Muhabbet'te bu hafta Büşra Akgümüş Sunay'ı, bir ebeveyni konuk ettik. Ve kendisi de çok benim hoşuma giden bir konu. Dünyada var mı böyle konular? Zamanımız kalmadı ama belki bir daha sizi konuk ederiz. Hatta belki bir anneyle konuk ederiz. Olursa, olabilirse öyle bir şey. Öyle konuşuruz. En sonu söylemek istiyorsunuz Büşra Hanım. Bundan sonrası için sakatlıkla ilgili konulara devam edecek misiniz? Nedir planınız bundan sonrası için?
Evet, ben daha kariyerimin çok başındayım gerçekten. Ama dezavantajlı gruplar benim için çok önemli. Yani hem gönlümde yer etmiş, hem de ciddi anlamda açık olan ve oranın kapatılması gereken bir alan olduğunu düşündüğüm için bütüncül ebelik bakımını sağlayabilmek adına bu alanda ilerlemeyi çok istiyorum. Dünyada buna benzer yapılmış çalışmalar var ama şöyle, tüm engel gruplarının karışık olarak ele alındığı, yani görme engelli, işitme engelli, ortopedik engelli kişilerin hepsinin birlikte ele alındığı çalışmalar mevcut. Bu noktada bunların ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her engel grubunun ihtiyaçları ve bakım gereksinimleri farklı. Bu sebeple daha özelleştirilmiş bakım verebilmek adına ayrılması gerektiğini düşünüyorum ve ciddi anlamda bir eksik var. Bu yüzden burada çalışmalar yürütmeye devam etmek istiyorum. Heyecanlıyım bu konuda da. Herkes için daha yaşanılabilir, daha erişilebilir, engelsiz bir dünya diliyorum. Evrenin tüm karanlığı tek bir mum ışığını bile köreltemez diyerek yayınımızı sonlandıralım o zaman.
Mithat Enç'in bir sözü, onu da vurgulayalım.
Tabii.
Mithat Enç'e dair de bir program yaparız inşallah, çünkü kör insanlar için Türkiye'de bir duayen kendisi. Çok sağ olun Büşra Hanım. Destekçimiz Günnur Aksop'tu. Günnur da benim Yeşillerden, Yeşil Gazete'den, Doğa Hareketi'nden bir arkadaşım. Bir kadın hakları aktivisti, bir feminist. Ona bir selam göndereyim. Elif Gamze Bozo bu hafta yoktu aramızda. Hastalığı vardı, bir rahatsızlığı vardı. Ona geçmiş olsun diyorum. İki hafta sonra Açık Radyo'nun bu yayın döneminin son programı olacak. O programda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.